Korus'tan herkese merhaba. Ben Ant. Bu bölümdeki konuğum illüstratör ve designer Ethem Onur Bilgiç. Ethem ile bir müzik türünü belki de tanımlayan birkaç albümden biri olan Mezzanine'i ve onun sahibi Massive Attack'ı konuşmaya çalışacağız. Ethem hoş geldin. Davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Nasılsın?
Hoş bulduk. Asıl ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. İyiyim bu ara. Biraz yoğunum ama keyifliyim. Normalde bu kadar yoğun olup bu kadar keyifli olmam. Ama bu ara güzel gidiyor. Güzel işler var elimde.
Harika. Neden bu mutluluk diye soracaktım ama sanırım bunlar insight kısımlara gireceği için bunlar sorulmayacak sorulara dahil oluyor.
Ben
Pekala
seninle
diyerek.
ayrıca konuşuruz.
Tamam, okey. Seve seve, seve seve. Biz bunu Mayıs ayının sonunda kaydediyoruz. Siz bunu biraz daha sonra dinleyeceksiniz ama birkaç gün önce de bir stadyum konseri yaşandı. Sen de oradaydın Instagram'dan gördüğüm kadarıyla. O da bir
Evet.
hepimize bir umut verdi, bir neşe verdi diye tahmin ediyorum. Mor ve Ötesi'nin.
İyi
Onu da
geldi.
evet, hepimize bir iyi geldi, bir ihtiyacımız varmış galiba ya.
Yani konseri özlemişim. Bunu ilk şeyde fark etmiştim. Konumuzdan çok araksam hızlıca anlatayım.
Tabii ki.
Jim Jarmusch'ın Sadece Aşklar Geriye Kalan neydi? Alive.
Only Lovers Left
O filmi pandemide ikinci kez izlerken böyle ilk zaman festivalde izlemiştim. Böyle şey sahnesi vardı. Tam bar konseri sahnesi vardı ve benim böyle gözüm doldu ama şeyden yani. Abi ne güzel konsere gidiyorduk ve
Aynen.
şu an evde yalnız başımayım. Bu ne ya falan diye. O konserde onu ilk o zaman çok özlediğimi hissetmiştim. Mor ve Ötesi'nin konserinde de yine böyle büyük, dev konser özlemişim. Yani o stadyumlar onunca insan bir arada bir sinerji falan çok iyi geldi.
Kesinlikle hepimize iyi geldi. Ben de 8 sene sonra ilk kez bir stadyum konserine gitme şansına eriştim İnönü'de. Onlardan da sevgili Burak Güven'i geçtiğimiz sezon ve sezon arasında konuk etme şansını yakalamıştım. O da benim için
Güzel.
ve Korus'ta kendimi iyi hissettiğim, şanslı hissettiğim anlardan biriydi. Ama şimdi senin hikayene başlamadan önce bana bir gün içinde iki farklı his ucunu yaşattığın için öncelikle tebrik ediyorum seni. Yani hakikaten kayıda girmeden sen de bunu biraz giyini yaptım. Dinleyicilerimizle de paylaşmamın önünde hiçbir
Tabii.
beis görmüyorum. O yüzden yapacağım. İlk seçtiğin albüm Tame Impala'dan Currents'tı. Ama ben bunu sana şöyle bir şekilde açıkladım. Tame Impala'nın Currents'ını o kadar Tame Impala'nın müziğine uzak ve dinlemeyi denememe rağmen hiç giremedim ki ben albümü çalışırken müziği dinlemeden çalışabilir miyim diye düşünüyordum. Sonra senden bir ışık hüzmesi tarafından Mezzanine ve Massive Attack'la geldin karşıma. O da şöyle bir noktada şu ana kadarki Korus külliyatında belki de ilk bölümdeki In Rainbows Radiohead'ten bile daha çok sevdiğim albüm. En sevdiğim albümlerden biriyle geldin. Hani hem en sevmediklerimden birini hem en sevdiklerimden birini yaşattığın için tebrik ederim.
Biraz böyle her uçtan bir şey dinlerim ben.
Bu arada ikisi birbirine
Time
yakın da
and Pay benim
müzikler
için
aslında.
şeydi. Ya Time and Pay bende şey var. 2016'ydı galiba böyle güzel mutlu hissettiğim, güzel bir yıl geçirdiğim, işte bol gezdiğim, büyük işler yaptığım bir yıldı. Biraz kendimi de tanıdığım yeniden 30 yaşıma girdiğim falan bir yıldı. Biraz hani oradan mı konuşuyoruz falan gibi geldi ama sonradan dedim ki ya beni ben yapan, biraz insan yapan travmaları bir masalatan travmatik dönemlerimde çok fazla dinlemem ve çok fazla sevmemden dolayı dedim ki Massive Attack yapalım. Ben daha çok eğlenirim. Kendi rezilliklerimi, travmalarımı anlatırken. O yüzden dedim ki değiştirelim bunu.
Harika bir tercihte bulundum. Ben de yayıncı olarak ilk seçiminde daha çok eğlenirdim. Çünkü orada zıtlıklarımız konuşurdu. Ama müzik dinleyicisi olarak Mezen'in seçimi beni daha çok mutlu etti. Ve buradan da istersen artık bu hikayene başlayalım. Ne dersin?
Tabii.
Massive Attack ve Mezen'in hayatına da zaten 1998 yılının albümü. Aynı sene mi tanıştı ya da sonraki senelerde mi denk geldin? O tanışma sürecin ve onların o müziğin seni etkilemesinin başlangıcı nasıl oldu? Bu albümü bugün burada konuşmamızı tetikleyen sürecin ilerleyişi nasıldı? Ve bunun yanında ilk sezonda daha çok sorduğum, ikinci sezonu da tekrar entegre etmeyi istediğim. Bunu internetten yani online platformlardan mı? Yani online platformdan kastım Napster, LimeWire gibi sitelerden mi? Yoksa CD plak, kaset gibi versiyonlardan mı dinleme şansın olmuştu? Buralardan istediğin yerden cevaplamaya başlayabilirsin. Hikayeni merakla dinliyorum.
Tabii ilk tanıştığım an çok net hatırlıyorum. Yani Massive Attack olduğunu bilmiyordum. Ve sanırım Darren Aronofsky'nin Pi filminde bir sahnede çalıyordu. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama o film diye düşünüyorum. Ve ben o filmi böyle CNBC'de izliyorum. Daha o zaman liseye gidiyorum. Ve CNBC'yi böyle uzatma yaparken bir anda bu çalmaya başladı ve dedim bu ne yani. Ve sonra oturup filmi izlemiştim. Filmin de ortasından falan izledim. O yüzden filmi de anlamadım. Şeyi kovaladım. Bir daha ne zaman gösterecek film? Sana galiba gece bir daha gösteriyorlardı. Hani bir gün işte saat 8-9 gibi gösteriyor. Bir de gece bir daha gösteriyor Pi filmi. Bir daha izledim, bir daha dinledim. Böyle hem filmi çok sevdim. Darren Aronofsky ile tanıştım. Yani çok Şu an aşırı sevdiğim yönetmen değil ama bir dönem çok hype'landım yönetmende. Aynı zamanda da böyle dedim ki bu müzik kimin yani, bunu deliriyorum. Ertesi gün gidip herkese anlatıyorum, bütün arkadaşlar anlatıyorum. Bir tane geek bir arkadaşım vardı, Anıl. Dedim ki böyle böyle, o da izlemiş ve o biliyormuş. Ya dedi ben sana onu albümden söylerim, indirirsin. İndirirsin dedi, Napster'dan tabii. O yıllarda Napster'da da başka bir şey de olabilir. Yani korsan bir...
Lime var ya da Napster zaten. 2000'lerin ilk
10'u. Yok, o 80'den biri de. Yılda doğru 2000 falan bu arada. Yani 98'de tanışmadım. 2000'de tanışmış oldum. Bir liseli çocuk olarak. Ve ilk öyle indirdim. Ha şimdiye gelirsek, daha sonra plaklarını aldım. Çok plak dinliyor musun dersen, yok ama evde durmasını seviyorum. Ya da böyle çok şey olduğumda açıp dinliyorum. Çünkü plak dinlemek bana şey olarak iyi geliyor.
Peki o zaman şöyle bir yerden sorumu açmanı isteyeceğim. Tanışmanı anlattım. Peki Masif Atağ'ın bugün burada konuşmamızı sağlayacak kadar hayatına dahil olma süreci nasıl? Ben o sorumu yinelemek isterim.
Benim için biraz böyle karanlık bir dönemi var. Çünkü asıl Masif Atağ böyle her gün devamlı sürekli dinlediğim bir dönem diyorsan, bir üniversiteye hazırlandığım dönemde, onun akabinde üniversite kazanamadığım yıldı. Onun akabinde de İstanbul'a gelip Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne hazırlamaya karar verip İstanbul'a gelip bir işte çizim atölyesine başladığım yıldı. Ve 3 yalnız yıl gibi bir şey benim için bu. ve çok biraz da bunalımlı yıllar. İşte bütün arkadaşlarım üniversiteye gitti. Ben işte Konyaeli'deydim, küçük bir ilçede büyüdüm. Liseyi orada okudum. Konyaeli'de kaldım. Bu sefer işte ben Sayısal Anadolu Lisesi çıkışlıyım. Ama bambaşka bir şeye ilgi sardım. Dedim ki vazgeçiyorum bundan. İşte Güzel Sanatlar'a gideceğim. Bu tip kararları aileyle konuşmak vesaire. Bütün bu şu an düşündüğümde bile üzerime böyle biraz kasvet kasvet gelen yılları Masif Atak'la dinleyerek geçirdiğim için, mesela bugünden seninle konuşacağız diye gene bir açtım bir albüm, hani full çalsın bakalım ne hissedeceğim diye. Evet yani hem iyi hissediyorum, hala yeni buluyorum albümü, ama bir yandan da çok büyük bir kasvet üzerime çöküyor. Ha bu bana iyi geliyor çünkü ben böyle şeylerden öğreniyorum. Böyle şeylerden öğrenip beslenmeyi seviyorum. Hani o yüzden de benim için en büyük özelliği o yılları beraber atlatmış olmam. Bir de tabii şey var, yani gerçekten müzik anlayışımı da değiştirdi. Hatta bence albüm kapaklarıyla mesleğimde bile etkili olduğunu düşünüyorum.
Ya ben de oraya, zaten oralara benim en müzik kadar sevdiğim bir şey varsa o da albüm kapaklarındaki kompozisyonlar ve seçimlerdir.
Çok iyi.
O zaman biraz böyle zaman atlamalı olacak ama bu kapağı konuşalım o zaman. Yani hem senin artık bu işi yapan bir tarafından bir bakış açını dinlemek istiyorum. Profesyonelliğinin yanında bir de dinleyici olarak daha amatör ruhla yorumunu duymak isterim. Belki o ikisini bir şekilde kanalize edip ortaya bir sonuç paylaşmak istersin.
Yani şu an dönüp baktığımda Masif Atak benim mesleğim için çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Niye? Yani bu nereden gelse, sadece albüm kapakları değil, işte klipleri de olsun, sahne şovları, sahne arkasında ekranlardaki tasarımı, motion grafikleri de olsun. Her şeyde benim mesleğimi bence yani hem de müzikle de olsun, yani müziğiyle de olsun. Bence benim mesleğimi çok besleyen, beni de çok besleyen bir grup. Hani ama ilk tabii ki de daha liseye giderken ya da lise bittiğinde ilk dikkatimi çeken albüm kapaklarıydı ve çok farklı geliyordu bana ve çok yeni geliyordu. Yani mesela şu an bile düşündüğümde bütün albüm kapaklarını şey yaparım, ne diyeyim, severim. Yani evime asmak isteyeceğim albüm kapaklarıydı.
Mezanin kapağının tek bir görsel olduğunu, tek bir fotoğraf çekimi olduğunu öğrendim. İngiliz fotoğrafçılardan, ya bildiğim kadarıyla 2000'lerden sonra çok ortalarda görünmeyen Nick Knight isimli bir tane İngiliz fotoğrafçı var. Bu 90'larda birçok underground, Londra, Bristol, Sheffield civarındaki birçok...
Nick Knight olabilir bu arada. Ayarında kankası olabilir benim bildiğim
aynen,
kadarıyla.
Aynen. Onun çektiği fotoğraflardan biri. O böcekte Ulusal Tarih Müzesi Londra'daki. Orada yer alan bir tane geyik böceği diye Türkçeleştirdim. İsmi belki daha farklı olabilir. Bir geyik böceğini bildiğin çektiği fotoğraf. Ama bunu Robert Del Naya ile birlikte mi kararını veriyorlar onu çekmesini, yoksa kendi çekiyor, o ona gidiyor, bunu mu kullanalım diyor. Ona dair net bir isim.
Naya'nın böcek takıntısı var ama ona eminim. Bir böcek takıntısı onu çok net hatırlıyorum. Hatta işte dedim ya, Butterfly'ın klibinde falan da o şey vardı. Gene o böceklerin arkasındaki o, ya da kelebek orada tabii de, hani o desenler vesaire, patenler, onların bir şey yapıyor, hoşuna gidiyor onu.
Doğru. O zaman sana yılların eskitemediği geyiği sorabilir miyim? Ardından mezanenin içine doğru, şarkılara doğru geçeriz.
Hangisi mi?
Evet. Yılların eskitemediği geyiğe gelme vakti geldi bence.
Bunun üzerine çok bir şey, yani keşke bilsem ve desem evet abi falan.
Abi şöyle bir, yani bunu artık dinleyicilerle de senle de paylaşacağım, artık çok geç de. Bundan bir 3-4 sene önce bir o zaman daha Euro insan çocuğu boyutlarındayken İtalya'da Cenova'ya gitme şansım oluştu. Orada o dönem böyle Banksy'nin bütün Avrupa'yı gezen sergilerinden biri vardı. Ve o dönemlerde işte 4-5 sene önce ilk kez bu Banksy, Robert Del Naya'yı mı vesaire o muhabbeti duydum. Bütün sergiyi Massive Attack ve hatta Mezzanine dinleyerek gezmiştim. Benim de aklımda albüm dinlerken o gün geldi. Bu şaka, bu soruyu sormayı özellikle bekliyordum. Teşekkür ederim pas atmama olanak sağladığın için.
Ya bence hani Banksy bir proje gibi geliyor. Proje denen bir grup gibi geliyor. Ya bu tamamen kişisel görüşme, tamamen kişisel ne diyeyim görsel keyfi mi denir, zevki mi denir artık. Hani oradan deneyimi mi denir. Bence bir şey ve bir tanesi de Naya olabilir. Çünkü evet tazı da çok benziyor. Çok tutarlı. Kompozisyonlar da çok tutarlı. Bir de şey giyi var ya işte Massive Attack konserinden önce o şehirde bir
Ha,
Banksy
aynen.
çıkar ortaya diye.
Kesinlikle.
Yani böyle şeylerden önce güzel bir yazı bizim Bank dergisinde vardı sanki yanlış hatırlamıyorsam.
Öncelikle şöyle bir yerden yaklaşmak istiyorum. Darren Aronofsky'nin Pi filmi üzerinden aslında Massive Attack'la tanıştığını söyledin. Bunu 2000 yılında söylüyorsun. 2000'den bir sene önce de çıkan ya da belki bütün sinema tarihini kıran, hani gerçekten kırıp geçen Matrix'te de Massive Attack var aslında. Dissolved Girl. Ama Dissolved Girl'ü orada tam duymuyoruz. Çünkü Neo'nun filmin başlarında da o Follow the White Rabbit sahnesinden önce telefonu
Şeyde.
çaldığında o bir melodi var belki hatırlarsın. O Dissolved Girl.
Bak hiç. Ben bilmiyordum.
Filmi de çalışırken filmi de izledim başına en azından. Orada aa evet ya diye ben de onu teyit ederek bu bilgiyi paylaşabilirim. Benim
Ben çok da
orada
severim. Ha. Hiç şey olmamış.
ya işte
Kafamda sens hiç birleştirmemişim.
hatta şöyle söyleyeyim sen dedin ya bir film giriş yaptın dedim ha tamam Matrix trivia'mı Ethem kullanıyor diyecektim. Pi'ye geçmen iyi
Ya
oldu aslında.
başka bir bilgi vermiş oldum.
Yok
Sonra
çok
zaten
güzel bir giriş.
Snatch'te de vardı sanırım. Snatch'te de hatırlıyorum bir Angel.
Angel birçok filmde vardı ya. Şimdi
Evet çok filmde var. Doğru.
Angel o zaman şöyle sorayım ben sinema tarafından şöyle bir paralellik kurmaya çalışmıştım. Senin bu albümde üzerine özellikle konuşmak istediğin şarkı ya da şarkılar nelerdir? Onlara doğru belki hem hikayenle belki birleşirsin hem bir dinleyici olarak veya bir müzik sever olarak yorumlarınla bir belki bir diyaloğa döndürebiliriz. Öyle bahsetmek istediğin şarkılar varsa üstüne konuşmak isterim.
Tabii yani en başında tabii ki de Angel. Yani
Tabii ki.
bence hani devrim gibi yani böyle gerçekten bir grup oturup biz bir şeyler yapacağız, kendi sözümüzü söyleyeceğiz. Diyorsa hele bir sanatçı, şarkıcı, bu işte çizer de olabilir. Ve böyle bir eser çıkması lazım. Ya bu hani diyorum ya evet bir sürü popüler kültürde sinemada falan kullanılır belki de sömürüldü ama hani boşuna da kullanılmadı. Hani gerçekten benim için yeni bir şey, söz diyor. Yani yeni bir duruş da denir mi bilmiyorum. Yani bana çok yeni geliyordu ve hala dinlediğimde de etkilenirim yani.
Angel'ın şöyle bir tarafı var bana sorarsan. Hani sen şöyle bir yerden bahsetmiştin o. Bu grubun ve Mezzanine'le daha yakın olduğunu senin söyleminle daha kendini yalnız hissettiğin daha karanlık 3 senemdi. Daha karanlık bir yerden bu albümü tanımlarken benim şöyle bir iddiam var. Bu albümün en karanlık noktalarından biri belki en klostrofobik noktalarından biri de Angel'ın varlığı olabilir. Belki Inertia Creeps'le beraber. Inertia Creeps bir yandan da böyle hafif Türkiye'den zaten esintili bir oynak da bir hali var da
Inertia
Angel
Creeps inanılmaz iyi bir şarkı değil mi ya? Ve gerçekten tırnak
inanılmaz
içinde
iyi.
oryantalist bir
Zaten şarkı Türkiye.
başlangıcı da var.
Şarkı Türkiye'den zaten. Ya bildiğin
Ha,
Türkiye'den
öyle mi?
esinlenerek çıkarıyorlar. Hatta onun da
Aa bak bunu da
hikayesini
bilmiyordum.
o zaman Angel övecektim. Inertia Creeps öveyim sonra Angel'a. Şey vardı
Sonra
ya
ona
bir ara.
geçeceğiz tamam.
Bir YouTube site bir seri vardı ya. Amansız övücüler mi? Tam ona yakın bir yere doğru gidiyoruz biz. Abi çok iyi yerde doğru. Neyse. Inertia Creeps'in de şöyle bir hikayesi var. Yanlış bilmiyorsam Robert Lerner'a 97 ya da 96'da bu İzmir, Çeşme, Aydın, Kuşadası o civarlara bir tatile geliyor. Ve tatile geldiğinde işte grupta tam bu Mezzanine kayıtları dönemi ama böyle birbirlerine girmişler zaten. Hatırlarsın grupta ondan sonra Andrew Voss gruptan ayrılıyor vesaire. Hatta
Dağıldılar ve küçük o
Mushroom
zaman
hatta
başlamıştı.
bilinen ismiyle. Tam o böyle ayrılma noktalarına yaklaştığında bu kaçıyor ve Türkiye'ye geliyor işte takılmaya, bildiğin içmeye vesaire. Orada işte İzmir'de olduğu yani şöyle Ege kıyısındaki büyük bir şehrin sahil kasabasında bulduğu gibi bir çeviri var. İzmir olduğunu tahmin ediyorum o yüzden. Oradaki bir müzik markette bildiğin İbrahim Tatlıses'ten hallice müzik kasetlerini, CD'lerini toplayıp onları dinliyor düzenli olarak ve onlardan etkilenerek ben bunları birleştirip bir şekilde kendi müziğime şöyle bir yerden bağlarım diye o Inertia Creeps'in o oynak ve aynı zamanda inanılmaz
gerçek bir oryantalist
yani ve inanılmaz
kelime anlamıyla tam
karanlık.
Karşısı.
Bu arada kelime anlamıyla oryantalist ve aynı zamanda o karanlık bir tarafı var. Belki albümün en karanlık noktalarından biri. Bence çok iyi bir hikaye ve çok iyi bir şarkı.
Bir şey diyeyim
benim
mi?
Benim bu albümde en sevdiğim iki şarkıdan biridir. Inertia Creeps.
Benim de ikinci derim. İlk şeyi dinlediğinde bak gene alakası ama beyin çağrışım yapar ya. Bu hiçbir bilgi değil ama şey olarak söyleyeceğim. Hisse olarak söyleyeceğim. Mesela ilk hani şu an dinlemekten keyif aldığım çok az hip hopçı, rapçi diyeyim var ve bir tanesi Ezhel. Hani zaten
benim
ortada
de.
İşte de. Ve hani Ezhel'in ilk 2015 ya da 2016'da dinlediğimde Furkan Luka bir gün dinletmişti. Böyle bir İzmir'den dönerken gene Dikili'den dönüyorduk arabayla ve dedi ki gel bak sana yeni bir şey dinleteyim diye dinletmişti ve ben böyle durup şeymiş. Ya buna bir tat var ama bu hani bu çocuğun sözlerinde bir şey var, bir şey var deyip sonra dedim aa ne işin kırmızı abi bana bunu hissettiriyor demiştim.
Doğru.
Bak hiçbir bağ yok yani şöyle böyle olmasa hani ay bu buradan almış bana bir gönderme yapıyor falan demiyorum. Sadece hissiyat anlamında inanılmaz bana öyle bir vibe vermişti. Ve çok ondan sonra daha da hoşuma gitmişti. Bir gün Sercan'la karşılaşırsak sorarım bu soruyu.
O zaman şey demiştin ya arada hani bu bundan esinlenmiştir gibi bir yerden töhmet altında bırakmak istemiyorum gibi bir şey demiştin.
Yok öyle.
Yok ben başka bir yere bağlayacağım. Massive Attack bayağı esinlenmenin kelime karşı olarak içinden geçmiş. Ve bayağı telife takılmış ve 100 bin sterline patlamış onlara bu telif. Benim albümdeki en sevdiğim şarkıda bir de o yüzden bunun adını geçirmek istiyorum. Benim albümdeki en sevdiğim şarkı Black Milk ve ilk dinlediğim Massive Attack şarkısı olabilir. Ya Teardrop ya da Black Milk hala tam hatırlamıyorum. Black Milk'te de şöyle bir şey var. Manfred Mann's Earth Band diye bir grup var 70'lerde. Onların Tribute diye bir şarkısı var. Yani yayından sonra belki dinlemek istersen atarım sana da. Onun ortasında bir sample var. Black Milk'in temel bütün şarkıyı götüren sample aynı sample. Ve bunun üzerine işte Manfred Mann gruba bir telif davası açıyor. Ve Massive Attack ilk önce şarkının ismini değiştirmeye çalışıyor ama albüm satışa çıktığı için değiştiremiyor da falan. Bu onlara 100 bin sterline patlıyor ve yanlış bilmiyorsam tam da bunu teyit edemedim. Hani bir tane kaynaktan bunu bulabildim. 2009 mu 2010'a kadar mı hiçbir konserlerinde Black Milk'te çalamamışlar bu sebepten dolayı. Öyle garip bir durum var. Bu da bir bilgi
yani,
olarak.
Esinlenme, beslenmeyi ben normal olduğunu karşıyım. Tabii ki de birebir bir şey alıp birebir ben yaptım demedikten sonra.
Kesinlikle. Bunu bir de en çok maruz kalanlardan biri de sensin şimdi. Yani o bu. Ben biraz neredeydim mi gerçekten? Seni ben biraz neredeydim deki haklı isyanınla mesela keşfetmiştim. Öyle söyleyeyim.
Ya o da insanlar şeyi anlamadı. Ben sadece benim işim alın kullanmayın demiyorum. Benim işim üzerinden para kazanmayın diyordum. Ama odan çok başka yerlere gidiyordu.
Kesinlikle.
Sen hani bununla sahipleniyorsun falan filan. Yani neyse hiç oraya girmek istemiyorum çünkü artık onunla anılmaya başlamıştım.
Bu konuyu biraz kaşımamın sebebi farklıydı ama şimdi grup içindeki ayrılma noktasındaki senin dinleyici olarak bakış açını ve tarafını öğrenmek istiyorum. O yüzden buraya biraz daha değiştim. Çünkü şöyle bir şey var. Mushroom olarak tanınan Andrew Walls esinlenmeleri ve esinlenmelerinin yanında kendini en azından röportajları ve verdiği demeçlere baktığımızda biraz daha kendi yaptığı işlere hayranlığıyla en azından benim öyle düşündüğüm biriyken Robert Del Nyan'ın ben burada şu an Massive Attack'taki lakabının adını unuttum o yüzden de özür diliyorum. Senden o yüzden uzun uzun ismini söylüyorum. 2D gibi bir şeydi ama tam da ezberimde değil. O ise biraz daha bana...
3D miydi?
3D yaşa. 2D dedim 3D. Doğru. Teşekkür ederim.
Ben geldi aklıma.
Hatırlayamamıştım. Teşekkürler. O etkilendiği köklerini sürekli ortaya çıkaran ve sürekli onlara referans veren bir müzisyen. Ki zaten bu albüm normal şartlarda 1997'nin sonunda çıkacakken Robert Del Nyan'a çok net bir şekilde grubun stüdyosuna darbe girişiminde bulunarak albümün çıkmasını engelliyor. Ve Mezen'in ismi az daha olmayacakmış zaten. Benim yıllardır anormal derecede sevdiğim gruplardan The Wire ve Gang of Four gibi 70'ler Britanya Punk'ının klasik gruplarından etkilenerek öyle bir daha punk temelli bir Massive Attack müziğine daha punk ögeleri katmak istese de Andrew Walls'la birbirine girmeleri sonucu tam oraya da girememiş. Bu noktada kalmış o punklık. Ama albümün aslında ilk Mezen'in yerine konulacak ismi de The Maged Goods'muş. Bu da Gang of Four'un en efsane ve en çok bilinen şarkısının adı eş zamanlı olarak. O yüzden biraz daha şunu merak ediyorum. Robert Del Nyan'ın müzikal tavrımı ya da grup içindeki tavrımı yoksa Andrew Walls'un müzikal tavrımı, grup içindeki tavrımı sana bir dinleyici olarak ya da bir insan olarak daha yakın geliyor. Onu öğrenmek isterim.
Bana Nyan'ın geliyor çünkü bir yandan da ya bilmiyorum bak buna tam emin değil abi. Daha tasarım. Yani işine bence daha tasarım olarak yaklaşıyor. Hani bu da şey farkı vardı ben. Yani çok basit. Nasıl anlatabilirim? Hani sanat gerçekten senin hiçbir şeye ne denir hesap vermemen üzerine yapılmış dışa vurumundur. Ama tasarım tabii ki de orada da bir dışa vurum var ama tasarım hesap vermek üzerinedir ya da belli şeyleri gerçekten datayı alıp doğru biçimde birleştirip, değiştirip, kendine özel hale getirip yeniden sunmandır. Hani neyden o yüzden esinlenmeleri ya da işte bir şeylerden etkilenmeleri ve bunu işine yansıtması bana daha şey geliyor, daha yaratıcı geliyor ve daha doğru yerlere gidiyor ki grup da değişiyor. Yani mesela işte 20 sene önce yaptığı şarkılarla şimdiki şarkılar da farklı ve ama hep bir kalitenin üzerinde. Ve bu normal zaten hani kimse 20 sene önceki insan da değil. Gruptaki insanlar da artık o insan değil ve onun değişmesi de bence iyi. Ben onu daha sağlıklı buluyorum. O da o belli kaliteyi korumak önemli.
Kendi istediğinin dışına çıkıldığında profesyonelliğinin ufak da olsa dışına çıkan bir tavrı da varmış gibi. En azından demeçleri ve röportajlarında öyle bir hava uyandırdı bende. Onu paylaşmak istedim.
Kavga iyidir.
Kavga iyidir bu
Kavga.
arada. O kavga iyidir. Onu da kesinlikle aynı noktadayım ama o kavga ya grup albüm çıktıktan bir sene sonra grubu dağıtma noktasına getiriyorsa o kavga ortaya inanılmaz bir iş çıkmasını sağlıyor ama bunun devamlılığının gelmemesi de bir noktada nereye kadar iyi diye bende bir düşünce oluşturuyor. Bilmem katılır mısın?
Devamlı da geliyor işte değişerek geliyor. Herkes bu sefer kendi işlerini yapıyor. Yeniden başka gruplar oluşturuyor. Yine iki insanlarla çalışmaya başlıyor. Bence bu güzel bir süreç yaratacak için.
Güzel. Evet, karşıt
Yani
görüş,
bir de
grup seviyorum.
tarihte kavga etmeyen grup var mı? İyi grupların hepsini ben kavga ettiğini biliyorum. Kardeş kardeşe düşüyor yani orada.
Teardrop'a dair bir şeyler söylemek ister misin? Hani bilmem sever misin? Benim
Evet,
albümdeki en sevdiğim
çok
şarkılardan
severim.
biri olduğu için bir adını
3'e
geçirmek
4'e
istiyorum.
koyarım bu albümde.
Biraz daha açmanı istesem peki?
Ya bilmiyorum. Ben ilk bunu mesela şeyini hatırlıyorum. Klibini hatırlıyorum. Ve sürekli gözümün önüne göre o kadar etkilenmiş ki o klipten de. Bir de tam o dediğin gibi şey dönemiydi. 2005-2006'ydı galiba benim böyle çok dinlediğim bir dönem. Ve işte İstanbul'da Elmadağ'da çok kötü bir evde kalıyorum. -5 falan yani. Ve her gün İstiklal'e yürüyorum. Ve o yolun şarkısı oydu yani. Teardrop'tu. Ve hani hala o şeyi hatırlamıyorum. Böyle kafamı, böyle gözümü kapatıp işte Gezi Parkı'nın yanından geçerken kafa sallaya sallaya yürümemi. Yani benim için o yıllar yani. Yani onun dışında hani hissettirdiği tabii ki de bir sürü şey var. Hani ne diyeyim? Böyle iyi hissettiriyor ama bir yandan da
Güvenli
böyle
hissettiriyor gibi belki.
evet yani güvenli hissettim ama böyle bitter bir iyilik gibi hani çok
Anladım.
hafif bir acı tatla veriyor.
Doğru.
Ben o tatları da seviyorum biraz. Bana iyi geliyor yani bu.
Ya zaten burada konuşmak için Mezzanine'i seçmenden o bitter tatlara karşı bir zaafın olduğunu anlamak çok güç değil. Elizabeth Fraser için bu albümün şöyle de bir dramatikleşen bir noktası var. Elizabeth Fraser ve Cocteau Twins tam işte Timbaktin'in oğlu Jeff Buckley'nin de parladığı Grace dönemlerine çok yakınlar ve çok düzenli olarak beraber görüşen vakit geçiren insanlar. Tesadüf o ki Teardrop şarkısı ve Barbecue bir diğer şarkı daha şu an asla adını hatırlayamıyorum. Özür dilerim. 29 Mayıs 1997 kayıt günüymüş. Ve bu tarih eş zamanlı olarak Jeff Buckley'nin Tennessee'de bir gölde boğulduğu gün olarak da yer alır. Ve albüm şarkının kayıtları bittikten sonra çıktığında Jeff Buckley'nin kaybolduğu haberini aldığı da böyle bir bilgi olarak bayağı şeyde. Bu Mezzanine'in nasıl üretildiğini, nasıl stüdyo döneminin geçtiğine dair YouTube'da yer alan bir belgeseldi. Yanlış hatırlamıyorsam Robert Del Naya'dan duymuştum. Öyle de bir nüans var. Kırıcı bir durum, kırıcı bir
Acı bir
gerçeklik
bilgi.
olsa gerek. Gerçekten öyle.
Evet.
Harika, bunu da geçmiş durumdayız. Başka düşünüyorum. O zaman şöyle bir yerden sorayım. Neredeyse zaten süremizin de sonuna yaklaşırken. Albüme dair de zaten birçok noktaya geldik. İki soru soracağım. Albümü senin
Tabii.
için bu en sevdiğim bir şarkılarına iki ya da üçe alırım dediklerin arasından dinleyicilerimiz belki bu albümü daha önceden dinlemiş olmayan ya da dinleme şansı olmayanlar için bir şarkıyla başlayacak olsa, komple albüme girmeye çekinen varsa hangi şarkıyla girsin?
Ha, Angel dedim ya.
Angel. Açılış zaten.
İnan şey Eclipse de olabilirdi ama Angel daha hani Massive Attack dünyasını daha net gösteren bir şarkı benim için.
Harika. Harika. Peki Massive Attack'ı izledin mi İstanbul'da? Ben hiç denk getiremedim misal.
Bir tanesinde zaten İstanbul'da değildim. Galiba 2000 yılında mı ne gelmiş? Bir tanesinde öğrenciyim ve hiç param yoktu. Çok üzülerek
Ben
gidememiştim.
2016, 2018 öyle kaçırdım ben.
İşte ben de galiba ona gitmiştim değil mi? Zorlu Center'da olan öyle oldu.
Zorlu'daydı 2018'di ve param olmadığı için gidememiştim o
Evet.
konsere.
Ben orada yakaladım ve şey falan gözüm kararmıştı artık hani ben bunları yakalamam lazım artık neredeyse konsere oraya gideyim falan olmuştum. Neyse ki geldiler ve ondan sonra zaten pandemi falan oldu. Daha kötü şeyler oldu ama
Evet,
neyse ki
tatsızdı.
yakaladım. Yani izledim ve rahatladım. Bir hani böyle
Hay
izleyemeseydim
tik attın hayat maddelerinden birine.
evet bir onlar bir Radiohead. Tame Impala da öyle.
İzledin mi peki Tame Impala ile Radiohead'i?
İzledim. Primavera'da izledim 2016'da.
Harika, harika.
Dinledim ya da izledim mi dedim, dinledim mi dedim.
O kadar kalabalıktı ki göremedim diyorsun.
Gördüm ve inanılmaz sahne şovuydu. Ve diyordum yani Time and Power'ın konserinde bir sıkıntı çıktı falan. Bir gitar atmalar falan oldu sinirlenip ama.
Hmm.
Şeyde Radiohead böyle ayin gibiydi. Yani kaç bin kişi vardı bilmiyorum ama çok kalabalık işte. Belki hani konser kayıtlarında vardı. İnanılmaz bir kalabalıkta. İnanılmaz bir sahne şovu vardı. Görsel şov muazzamdı. Ve, ama en garip bir şeydi yani. Böyle herkesin birbirini susturup öyle şarkıya başlamasıydı. Hiçbir konserde öyle bir şey yaşamadım. Böyle ayin gibiydi yani. En enteresan bir hissiyatı vardı.
Gerçekten bu konser bilgisi beni üzdü. Yani şu an izleyemediğim için üzdü ama senin izlemene sevindim diyelim. Ben hiçbirini izleyemedim.
Daha izlersin.
Tame Impala'yı izlemeyi merak etmiyorum. Ayrı bir konu başlığı.
Evet, sen sevmiyor musun?
Yapacak bir şey yok. Buradan Tame Impala seven dinleyicilerimizden de eleştirilere açayım. Harika. Maddelerimi neredeyse tamamladım. Arada başka bir iki şarkı ya da ufak trivyalar var ama çok da gerek yok üzerine değinmek gereken. O halde sorum şu, konuştuklarımızdan ya da değindiklerimizden başka senin söylemek istediğin, açmak istediğin bir konu başlığı var mı? Varsa seve seve dinlemek isterim. Aksi halde de teşekkür edip programı tamamlayacağım.
Şu an yok ya, bahsettiklerim yani anlatmaya çalıştıklarımın dışında böyle en depresif ve en yalnız hissettiğim zamanlarda gene depresif gelebilecek bir albüm ama beni en çok destekleyen albümlerden biriydi. Dediğim gibi müzik zevkimi değiştiren bir albümdü. Hatta yani mesleğime de dokunan bir albümdü diyebilirim. Hala yani gene açıp açıp çok dinlerim yani her playlistimde vardır Masvatak. En çok da bu albümdeki şarkılar vardır. Böyle diyebilirim.
Harika. Teşekkür ederim Ethem. Hani iyi ki geldin. Bu
ben kadar
yoğunluğunun içinde bir şekilde buna vakit ayırman ya çalışman çok, çok kıymetli benim için. Çok çok,
çok keyifliydi. Ederim. Çok güzel şeyler öğrendim. Ben teşekkür ederim.
Ben de çok güzel şeyler öğrendim senden. Mesela ben P'yi izlediğim halde asla fark etmemiştim. Kaydı bitirdikten sonra sana bahsettiğim o şarkıyı atacağım. Ardından da P'yi açıp o sahneyi bulmaya çalışacağım. Of. Gerçekten merak ettim. Sizlere de Korus'u dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bölümlerde, yeni programlarda, yeni konuk ve albümlerle Korus devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.